Evet, biraz önce de haberini verdiğimiz gibi İlke Toygür'le İspanya'da neler olup bittiğine bir göz atmak istiyoruz. Kendisi orada İspanya'da bir yüksek lisans öğrencisi.
Aynı zamanda da arkadaşımız.
Aynı zamanda arkadaşımız. Günaydın.
Günaydın.
Evet İlke, neler oluyor? Önce onu alalım senden. Sen Madrid'desin. Meydana
evet.
Gidip orayı yakından evet. izleme, gözlemleme şansı da buldun.
Evet.
Yani dünya...
Öncelikle seçimlere de başlamak istiyorum. Ben sizin için de uygunsa, çünkü seçimlerle bu devrim hareketinin ilişkisi de son zamanlarda çok ciddi anlamda konuşuluyor. Seçimler beklenildiği gibi Partido Popular'ın, yani Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı.
Evet.
Bilmeyenler için de belirtmekte fayda var. Hem yerel seçimler, bu yerel seçimler, hem belediye seçimleri, hem de özellikle böyle komünidad denilen özellik bölgelerin meclis seçimleri. Dolayısıyla İspanyollar tercihlerini aynı anda iki oy kullanarak gösteriyorlar. Ve Sosyalist Parti çok büyük bir beklendiği üzere %10'luk bir oy farkıyla ikinci parti konumuna düştü. Neden bunu öncelikle belirtmek istedim? Çünkü meydanlarda şu an en çok sorulan soru, bu hareket seçimlerin öncesinde, seçimlerin bir hafta öncesinde başlamasının en önemli sebebi Sosyalist Parti'ye olması mıydı diye bir soru sorulmuştu. Kendilerine sorduğumuz zaman bunun çok önemli bir şekilde politik bir hareketten öte sosyal bir hareket olduğunu vurguluyorlar. Yani herhangi bir şekilde Sosyalist Parti'ye karşı ya da Halk Partisi'ne karşı olmaktan ziyade düzene karşı, şu anki orada bulunan sisteme karşı bir hareket ve onun üzerine bir örgütlenme bulunuyor. Ve sorduğumuz zaman mesela çok gene öne çıkan konulardan biri katılım oranları oldu. Mesela şu anda katılım oranlarına baktığımızda %66.2 bir katılım var ve bu önceki yerel seçimlerden, 2007'de yapılan yerel seçimlerden yüksek. O zaman nasıl bir etkisi oldu diye baktığımız zaman, oradaki insanların amacı boş oy atılması, hatta boş oy atılmasından da öte daha küçük partilere, yani bu düzenin dışında, çünkü kendilerinin ifade ettiği şekilde Partido Popular'ın ya da Sosyalist Parti'nin gelmesinin hiçbir farkı yok. Bizim artık bu düzenin, bu çarkın dışına çıkabilecek bir partiye ihtiyacımız var.
Bu duruş bayağı devrimci bir duruş.
Evet, evet. Onun altını çizmek istedim aslında ben, seçimlerle ilişkisiyle başlayarak.
Çünkü, evet, çok önemli. Bir de ben de bir şey ekleyeyim müsaade ederseniz.
Tabii ki.
Şöyle, yani El País'te nihayet uyuyan basından bir Joseba Elola diye birisinin bir yazısını
evet.
gördüm. Çok, o da aynen senin dediğin gibi şey diyor. Yani manifesto diye nitelendirilebilecek bir şey varsa, ilk öneri küçük partilere daha iyi bir temsil sağlayacak bir seçim sisteminin bir kere baştan aşağı değiştirilmesi ile başlıyor. Ondan sonra da büyük ana partilerin harcamalarına kısıtlama getirilmesi, daha adil vergiler, böyle gidiyor.
Evet.
Sermaye hareketlerine vergi konması vesaire
tabii.
diye gidiyor, evet.
Şimdi oradaki yapılanmadan biraz söz edersek, belki bu çalışma gruplarının ve manifestoların karakteri de biraz ortaya çıkmış olur. Orada tamamen, yani hiçbir parti tarafından örgütlenmeyen, tamamen gönüllü bir hareket var. Ve bu ilk olarak 15 Mayıs'taki büyük eylemin örgütlenmesi başladı. Gerçek demokrasi şimdi sloganıyla yola çıkan grup ilk olarak bu 15 Mayıs eylemlerini düzenledi. Ondan sonra da oradaki ortamdan, oradaki güçlü sesten ilham alarak Puerta del Sol, Puerta del Solidaridad meydanındaki eylemleri başlattılar. Yani buradaki eylemler şu anda oturma eyleminden öte yaşama eylemine dönüşmüş. Belirli bir grup orada her türlü alanı kurmuş. Yani yiyecek alanı, geçici tuvaletler, çadırlar, uyku tulumları, her türlü alan kurulmuş. Ve bu insanlar orada çok ciddi bir örgütlenme, kendi aralarında oluşturdukları bir örgütlenme çerçevesinde çalışma grupları oluşturuyorlar. Bir takvim oluşturuluyor. Sabah, yani özellikle sabah netleşiyor. Sabah netleşen takvim yayınlanıyor. Çünkü bilgi bölümleri ve komünikasyon bölümleri de var. Ofisleri de var diyeyim, küçük bir çerçevede. Ve oradan bakabiliyorsunuz günün hangi saatinde hangi çalışma grubu oluşturulacak. Ve her çalışma grubundan da bir manifesto çıkıyor. Bunlar en başta tabii sizin de belirttiğiniz seçim sistemleri, seçim düzeni, seçim yasasının değiştirilmesi üzerine, daha sonrasında eğitim, çevre, yani birçok çeşitli alanda çalışma grupları ve bu çalışma gruplarından manifestolar yaratılmaya çalışıyor.
Evet, bu çok, yani bir ufak video seyretme fırsatım oldu benim de. Mesela orada da bir genç kadın, bir genç kız hatta şey diyordu, biz başka yerlerden de esinlendik ama biz de esin olacağımızı evet, umuyoruz. Bu bir dünyada devrim gibi bir şey, size de öyle gelmiyor mu diye sordu.
Şöyle söyleyebilirim, meydanda sürekli işte Mısır'daki devrimci kardeşlerimize buradan selam olsun tadında o şekilde gruplayabileceğimiz anonslar yapılıyor. Ve çok sık bu şekilde karşılıklı diğer bu tip hareketlerde bulunan gruplara da selam gönderiliyor. Ve aynı zamanda bir oradaki dediğimiz komünikasyon grubu diğer Avrupa ülkelerinde oluşturulmaya çalışılan eylemlere de ışık tutmaya ya da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Dün ben orada bir arkadaşla sohbet etme şansı buldum. O mesela Amsterdam ve Paris'le iletişimden sorumluydu. Oralarda da bu tip bir hareket yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla evet, yani özellikle İspanya'da Madrid, tabii ben Madrid'e daha yakın sahip olma fırsatı buluyorum. Oradaki hareketin de bir esin kaynağı olduğunu söylememiz mümkün.
Evet, ancak Madrid'in bir de tabii çok tutucu bir şey, yani Franco'nun merkez kalesi bir zamanlar ve evet, her türlü tutucu muhafazakarlığın geleneğin bir merkezi olması durumu da var. O da tuhaf, ya, ilginç yani.
Yalnız şunun da altını çizmekte fayda var. Yani Arap baharlarından, Arap ülkelerindeki devrimlerden ne farkı var diye sorarsak, İspanyol toplumunun en büyük derdi, yani tüm bu hareketin başlamasındaki en büyük sebep ekonomik krizin etkileri. Yani herkesin her şeyin farkına varması ya da bir düzen değişikliği talep etmesinin en büyük nedeni genç işsizliği. Yani %25 gibi söyleniyor ama gizli işsizliğin %40'lara vardığı konuşuluyor. Ve bir durum var. Kimseye kalıcı kontrat yapılmıyor. Herkesin 6 aylık, 1 senelik geçici kontratları var. Çok düşük maaşlardan çalışıyorlar. Yani bu %25'in dışında kalan grubun da durumunun çok iyi olduğu söylenemez. Ve bunun dışında popüler kültür ile oyalanmaktan çok sıkılmış durumdalar. Belki bunun da altını çizmekte fayda var. Çok fazla ben şimdiye kadar basına yansıdığını göremedim. Geçen sene özellikle Dünya Kupası. Onun dışında da İspanya'daki kültürün çok ciddi anlamda popüler kültüre, televizyon kültürüne dayanması gençleri ciddi anlamda rahatsız etmeye başlamış. Bunu çok net olarak sloganlardan görebiliyoruz. Mesela bir slogan, televizyonu kapat, aklını aç diyor. Yani buna baktığımız zaman sadece devrim hareketleri ya da bu tip hareketlerin ortak paydasını paylaşmanın ötesinde ekonomik kriz ve bu ekonomik krize ve her türlü diğer soruna gözünü kapayıp popüler kültürle oyalanmak artık özellikle İspanyol gençlerinin ama İspanyol halkının da genel olarak canını tak etmiş durumda.
Yani bu kültür endüstrisi gibi başka araçları da reddetme söz konusu, evet, burada.
Evet, şu anda onun da altını çizmekte fayda var. Sadece siyasi ya da ekonomik konular değil, bu popüler kültür tarafından oyalanma da çok ciddi anlamda tepki görüyor ve sloganlarla protesto ediliyor şu anda meydanda.
Evet, bir de şey ilgimi çekti benim mesela şahsen, bu Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de de epey, yani Madrid'deki seçim kurulundan bahsediyorum ama Türkiye'de de biz buradaki genel seçimler dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı tuhaf bir kararla epey sarsılmıştık. Orada da yasaklamış mesela, toplantıların yasak olduğunu ilan etmiş. Ben bunu bilmiyordum, sonradan fark ettim. Ve ısrar da etmiş. Yani bu toplanamazsınız, yasaktır diye 25 bin kişiyi ama toplatamamış polislere.
Şimdi şöyleydi. Cumartesi günü seçim yasağı olmuyordu ve cuma akşamı saat 12'ye, gecesi saat 12'ye kadar süre verdiler o meydana ve meydandaki insanların dağılması için. Ve bunun üzerine şöyle bir eylem düzenlendi. Saat 12 için her yerde ilanlar yapıldı ve herkesin, hani bize de bir kere yapılmıştı, tencere kapaklarıyla,
evet,
gürültü yaparak eylem yapılması, ıslıklarla tencere kapaklarıyla. Aynısı saat 12'de gece orada meydanda yapıldı ve hükümete biz bu meydanı burada cumartesi günü boşaltmayacağız sinyali verildi. Polis bekledi uzunca bir süre. Ancak sonrasında polisin herhangi bir şekilde bu kadar büyük bir kalabalığa tam seçimler öncesi müdahale etmesi tabii ki zaten öngörülebilir bir şey değildi. etmedi. Polis kenarda bekledi ve insanlar eylemlerini yaptılar. Ve orada kalan kalıcı grupta, yani orada yaşayan grupta cumartesi günü de pazar günü de yaşamaya devam etti.
Evet, şeyde bu El País'teki yazıda da gayet dramatik bir şekilde anlatılıyor. Yani gece yarısında böyle hakikat anı geldiğinde bir dakikalık bir sükut, tam ne olacak kimse bilmezken, ama daha 60 saniye geçmeden müthiş bir tezahürat, evet, yükselmiş. Çünkü şeyin haberi de gelmiş, Valencia'nın ana meydanından da 10 bin kişinin destek verdiği haberi gelince iş bitmiş zaten herhalde.
Aynen o şekilde oldu. Size isterseniz biraz da bu işin geleceği ya da önümüzdeki anlarda tabii neler planlıyorlar, o konudan bahsedeyim.
Lütfen.
Şu anda Madrid ve daha tabii ki sadece Madrid değil, 50 şehirde küçüklü büyüklü gruplar halinde şu an bu örgütlenme. Hı hı. Ama Madrid'de şöyle bir plan var. Önümüzdeki cumartesi başlamak üzere her bölgedeki, yani sadece merkezdeki değil, her türlü küçük bölgedeki meydanlarda bir örgütlenme hedefliyorlar. Yani bu merkezdeki örgütlenmeyi daha da kenarlara doğru yaymayı hedefliyorlar. Ve cumartesi günü, şu anda onun da programı belirlenmiş durumda, cumartesi her yerde belli bir saatte toplanılacak. Ve özellikle şu anda bir imza kampanyası yapıyor. İmza kampanyasının daha çok sembolik bir değeri var aslında. Zaten eylemlerin amacı ve hedefi görünüyor. Hükümet tarafından da algılanıyor. Ancak imza kampanyasının da sembolik değeri olduğu için bu küçük bölgelerin tamamında imza toplamayı hedefliyorlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Buradaki imza kampanyası kimlik ile yapılıyor. Yani Türkiye'de imzaladığımız gibi sadece ad, soyad, imza ve meslek şeklinde değil.
Arkasına herkes kimlik numarasını da koyuyor yani.
Evet, aynen. Kimlik numaralarını da koymak şeklinde bir imza kampanyası. Ve şu anda meydanda 500 bin imza toplanmış. Dün en azından 500 bin imza toplanmış.
İspanya'nın nüfusu 40 milyon muydu? Öyle bir şeydi,
evet,
galiba.
Evet, 40 milyon.
Devrim olmuş yani. Yani oluyor diyebiliriz bunu.
En azından zihinlerde bir hazır olma durumu var yani.
Evet, yani. Yani
özellikle bu kimlik konusunun da altını özellikle çizmek istedim. Çünkü insanlar hani korku, özellikle bir Türk olarak bu durum beni bayağı fişlenmenin ana vatanından gelmiş biri olarak bayağı şaşırttı. Yani kimlik numaralarını tüm detaylarıyla vermek suretiyle imza atıyorlar. Ve kimliklerini göstererek ve numaralarını yazarak imza atıyorlar. Bu da çok önemli. Bu imzasını 1 milyona çıkarmaya hedefliyorlar. 1 milyon. Madrid'e toplanan.
Valla herhalde olacaktır. Bu bana şeyi de aklıma getirdi. Sembolik bir önemi olduğunu da düşünmeden edemiyor insan. Bu aynı yazıda sosyolog Miguel Martinez'den bahsediyor. Madrid'in bir üniversitesinde hocaymış. Ve burada asıl sorun diyor artık buradaki insanların hayatlarının tepe taklak edildiğinden öfke duyan insanların bir başkaldırısıydı. Ve daha fazla katlanmayacaklar. Çünkü diyor kimliklerinin tehlikede olduğunu söylüyorlar. Yani sen kimlik deyince şimdi ben de öbür hakiki kimlik meselesine, kimlik kağıdına değil. Ve şöyle bitirmiş sözünü Miguel Martinez. Kimliğini kaybedersen, haysiyetini kaybedersen o zaman zaten bir ücretli köleden ibaret kalırsın. Bunu da kabul etmiyorlar demiş.
Evet.
İlginç yani.
Gerçekten şunu da belirtmekte fayda var. Genelde İspanyolların, hani tabii genelleme yapmak doğru değil ama çok hani rahat yaşamayı seven, Avrupa'nın en çok tatil yapan ülkesi, çok da farklı şeyleri çok da umursamazlar gibi bir yapı vardı. Ama mesela şu anda bu tamamen gönüllü insanlardan oluşan, kendi aralarında para toplayıp tüm oradaki eylemcilere yiyecek, içecek, ama yani günde 24 saat öyle bir oluşturulmuş ki, onun dışında sağlık hizmetleri, gönüllü doktorlar, orada toplum kullanımına açılmış güneş kremleri dahi var. Çünkü çok sıcak şu anda Madrid. Belki bunu da vurgulamakta fayda var. 27, 28, 30 derece gölgede hava sıcaklığı öğlen saatlerinde.
Ve her gün buna rağmen meydan doluyor değil mi her gün?
Her gün meydan doluyor. Özellikle şunu söylemekte de fayda var. Geçen cumartesi seçimlerden önce çok ciddi anlamda, yani o meydanda yaşamayan dedi, yani o meydandaki oluşumun dışında kalan insanlar da destek olmak için çok ciddi anlamda ziyaret ediyorlardı. Yani bu eylemin turistleri de vardı, öyle de söyleyebilirim. Çok ciddi anlamda orayı ziyaret eden, sadece toplumsal hareketi izlemek isteyen, ne olduğunu görmek isteyen birçok insan vardı. O nedenle kalabalıktı.
Evet, şu anda bir de pardon şey de dünyanın dört bir yanından da çeşitli şehirlerden evet. de destek mesajları yani yüzlerce şehirde evet. 166 diyordu ama belki de artmış olmalı şimdi bu yazı iki günlük bir yazıdan bahsediyoruz. Ya artmış da olabilir yani çok dünya çapında bir olaydan bahsediyoruz tabii.
Evet, sürekli mesela orada o tip şeyler olduğu zaman, destek mesajları geldiği zaman meydanda anons ediyorlar. Çok ciddi bir ses sistemi kurulmuş durumda meydanda. Orada anons ediyorlar bütün bu mesajları ve onun dışında meydanın çevresindeki binaların tamamını sloganlar, resimler, bütün bu eylemin neler istendiği, neler yapılmanın hedeflendiği ve bireylerin tek tek el yazılarıyla yazdığı küçük bir işler duvarı var. Onların hepsi etrafı asılmış durumda. Peki, dolayısıyla daha görünür olmasını da sağlamayı hedefliyorlar.
Bu hareketin çok ciddi bir hareket olduğu ortada ve yerleşik siyasi düzene karşı bir hareket dedin. Yani sen bunu hani evet. Var olan partiler en azından hakim iki partiye ikisine birden.
Hatta İskiyer'de UNİDA'yı da yani Birleşik Sol Parti'yi de dahil edersek üç partiye karşı.
Peki yerleşik siyasi düzenin tepkisi nedir buna? Yani ciddi alınıyor mu talepler veya bir şey var mı? Bir bununla ilgili ciddi alındığına dair bir en azından işaret var mı?
Açıkçası şunu belirtmek gerekirse siyasi partilerin tamamı şu ana kadar yerel seçimlerin derdindeydi. Yani birkaç sefer hükümet tabii ki bu özel seçim yasağı, cumartesi günkü konu her ne kadar taleplerin haklı olduğunu düşünseler de işte kurallara uyulması gerektiği gibi konuları öne çıkarıyorlardı. Yani daha çok taleplerini anlamak, haklı bulmak. Bunun vurgulanmasından ziyade kuralların
ama talep zaten yerleşik siyasi düzenin kaybolması değil mi? Hani evet. O zaman nasıl bunu haklı bulup kendilerini fes mi edecek bu parti?
Yok, hayır. Hayır, taleplerin mesela bu işsizlik, İspanya'da en önemli şeylerden biri de konut alımı. Buradaki insanlar kendi evlerini çok genç yaşta satın almaya alışmışlar. Ama şu anda hiçbir şekilde tabii bu durum söz konusu değil. Dolayısıyla iş, eğitim ve konut birincil haklar olarak talep ediliyor. Yani tabii ki ilk olarak bu düzenin değişmesi ya da bu yerel siyasi düzene karşıtlığın ötesinde böyle somut hak talepleri de var. Bu hak taleplerinin farkında olduğunu belirtiyor hükümet. Zaten hani bunların bu eylemlerden önce de farkında olduğunu belirtiyordu. Ama şu ana kadar daha çok herkes yerel seçim derdindeydi.
Peki bir şey yapıyor mu belirtmesinin yanı sıra?
Hayır, şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Ama şöyle bir durum var. Tabii bu seçim zaferiyle Halk Partisi'nin lideri hemen hükümetin feshedilmesini ve yeni genel seçimlere de hızla gidilmesini talep etti. Her yerde olabileceği gibi. Ancak Sosyalist Parti bunu reddetti. Kendi süresini bitireceğini ilan etti. Güvensizlik oyuyla da düşürülmesi şu anda mümkün değil. Çünkü Sosyalist Parti'nin bir Katalan Parti, bir de Bask bölgesinden bir partiyle anlaşması var. Dolayısıyla meclis çoğunluğunu şu anda elinde tutuyor. Dolayısıyla 2012'de yapılacak genel seçimlere kadar hükümet elinde tutacak. Hükümeti elinde tutmaya devam edecek Sosyalist Parti. Ancak senin sonra cevap verecek olursam henüz bu halk hareketini çok iyi anladığını, desteklediğini ya da taleplerini anladığını gösterir somut bir adım atmadı. Belki bu imzaların ve manifestoların son hallerinin hükümete götürülmesi gibi bir durum var önümüzdeki hafta. Öyle bir şey olursa o zaman belki daha açık bir konuşma gündeme gelebilir.
Evet, gerçek demokrasi şimdi hakikaten heyecan verici bir şey. Biz de uzun boylu aramızda da tartışmıştık bu Puerto del Sol'e ne isim, yeni isim verecekler mi diye vermişler bile ama anladığım kadarıyla dayanışma meydanı diye. Gelişmeleri aslında senin de müsaaden olursa ve takip edersen senin üzerinden ileride de takip etmemiz iyi olacak diye düşünüyoruz yani.
Tabii ki. Şunu da belirtmemde fayda var. Konuşmamıza belki de son vermeden önce ne kadar bir gençlik hareketi, ne kadar halkın tümüne yansımış bir hareket diye konuşuluyor. Çok ciddi anlamda farklı kesimlerden destek alıyor. Dün mesela ben oradayken yani 70-75 yaşta gerçekten zor yürüyen bir çift imza atmaya gelmişti. Yani oradaki hareketin ana hatlarını genelde gençler oluşturuyor. Ki gençler dediğimiz 13-14 yaşındaki insanlar dahi orada bu eylemlere çok anlamda katılıyorlar. Ama bunun dışında destek olma ya da oradaki istekleri paylaşma konusunda İspanya'da halkın geniş bir kesiminin gençlerin arkasında olduğunu da vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sadece gençlik hareketi olmanın ötesinde bir hareket bu. Ancak ana hatları zaten sosyal medya rolünü de biliyorsunuz çok ciddi anlamda öne çıkardı ve tartışmaları başlattı konuyla ilgili. Medya ile örgütlenmiş bir hareket bu. O nedenle gençlerin rolü çok ciddi anlamda öne çıkıyor bu arada.
İlke, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Evet, İlke Toygür bize İspanya'dan olup bitenleri kendi gözlemleriyle anlattı. Anlatmaya da devam edeceğini umuyoruz. Çok önemli bir büyüyen bir şey var.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41